Hocam merhabalar. Çok teşekkürler konuk olduğunuz için. Bugün 46. doğum gününde Fields Medal alan ilk kadın matematikçi Maryam Mirzahani'yi konuşuyoruz. Bizim için kısaca anlatabilir misiniz hocam Mirzahani'nin yaşamını ve çalışmalarını?
Merhabalar, ben teşekkür ederim davetiniz için. Meryem Mirzakhani 1977 yılında Tahran'da doğuyor. İlk ve orta öğretimini yine aynı yerde tamamlıyor, Tahran'da. O zaman tabii İran'da kadınlar, kızlar ve erkekler ayrı okullara gidiyorlar. Meryem Mirzakhani bir kızların olduğu bir okula gidiyor. Ortaokul yıllarında matematikte çok iyi olmadığını söylüyor kendisiyle yapılan röportajlarda ve hatta ama bilim insanlarının böyle hayatlarını falan öğrenmeyi merak ediyor ve aynı zamanda işte ünlü yazarlar falan onlara da bakıyor. İşte ben de böyle kalıcı bir şeyler yapmalıyım gibi herhalde düşünüyor. İlk başlarda yazar olmaya karar veriyor. Çok kitap okuyor. O yaşlardan itibaren çok da samimi bir arkadaşı var. Sonra lise çağlarında başka bir, yani ya aynı okulun devamı ya başka bir okul, tam o teknik şeyini bilemiyorum. Kızlar için ama böyle bizim tahminen bu fen liselerimiz ayarında bir okula gidiyor. Ve orada matematikte açılıyor, yani matematikte iyi yapmaya başlıyor. Herkesten iyi çözmeye başlıyor. Hatta röportajlar var, o lisedeki hocaları falan bayağı başarılı olduğunu söylüyorlar. Ondan sonra o arkadaşıyla sürekli kitaplar alıyorlar. O zamanlar dediğine göre kitaplar çok ucuzmuş. Her gördükleri kitabı alıyorlar. Bir matematik olimpiyatları kitabı buluyorlar ve oradaki soruları çözmeye falan başlıyorlar. O zamana kadar İran'da da matematik olimpiyatlarına kadın öğrenciler alınmıyormuş. Onlar ısrar ediyorlar, müdüre gidiyorlar ve takıma girmeyi başarıyorlar. Takımda da bayağı başarılı oluyor. Hatta üst üste 2 sene altın madalya alıyor ve de tam skorla falan alıyor olimpiyatlarda. Sonra matematik okumaya karar veriyor. Şerif Üniversitesi Teknoloji, Şerif Teknoloji Üniversitesi diye çeviririz herhalde, Tahran'da. O üniversiteye gidiyor. O üniversitenin de sağlam bir matematik bölümü var. Ya İran'da da matematik, tarihi olarak İran'da matematiğin geçmişi de iyi matematikçiler de var. Orada da hocaları hep çok başarılı olduğunu söylüyorlar. Orada da çok başarı elde ediyor. Ondan sonra doktora için yurt dışına gitmeye karar veriyor. 1999'da Şerif Üniversitesi'nden mezun oluyor. Doktora için de işte o arkadaşıyla beraberler, yine kız arkadaşıyla. Onunla ikisi de Amerika'yı tercih ediyorlar. Meryem Harvard'ı birçok yerden kabul alıyor zaten. Hatta ünlü bir matematikçi var. İşte gördüğünde daha başvurusunu, bu hani iyi, çok iyi falan, iyi birisini alıyoruz gibi şey yapıyor. Çünkü o Şerif Üniversitesi'nde okurken falan o arkadaşıyla kitap bile yazıyorlar. Olimpiyatlarda çıkan sayılar teorisinden konuları içeren kitapları bile var yani. Ondan sonra Harvard'da Curtis Macmillan'le, onun seminerleri var. Curtis Macmillan da bir Fields madalyası almış matematikçi. Geometri alanında çalışıyor diyebiliriz çok kabaca. Onun seminerlerine katılıyor ve onunla çalışmak istiyor. İşte ona gidiyor, sorular soruyor falan. Curtis Macmillan da kabul ediyor. Böyle Curtis Macmillan'la yapılan röportajlarda da şey diyor hatta, yani hani işte çok heyecanlıydı, geliyordu her sürekli, böyle çok çalışıyordu ve soruları sorup yani tabii doktora seviyesinde artık zor sorularla uğraşıyorlar ve hani anlatıp doğru değil mi diye bana dönüp sorması çok hoşuma gidiyordu. Sanki ben hani doğru olup olmadığını biliyormuşum, beni hani gözünde o seviyeye koymuş gibi, öyle bir röportajında bahsediyordu. 2004 yılında doktorasını tamamlıyor Harvard Üniversitesi'nde. Sonra 2005'te Princeton'da yardımcı doçent doktor öğretimiz bizde. Sonra da Stanford'da 2008 yılında profesör olarak işe başlıyor. 2014 yılında Fields madalyasını alıyor. Yalnız tabii bu arada kanser, göğüs kanserine yakalanıyor. Tedaviler, çeşitli süreçlerden geçiyor. Deneysel bir iki çalışmaya falan katılıyor ama fayda etmiyor. 2017 yılında da kanserden, Temmuz ayıydı galiba ya da Ağustos ayıydı, unuttum, kaybediyoruz kendisini. Şimdi isterseniz, yani hayatı genel olarak böyle.
Hocam, aslında Fields madalyasını tam burada sormak istiyorum. Fields madalyası alan ilk kadın matematikçi Maryam Mirzani. Hocam, Fields madalyasını matematiğin Nobel'i olarak biliyoruz genellikle. Ama aynı zamanda işte Abel Prize olarak bildiğimiz Abel ödülüne de bazen matematiğin Nobel'i gibi bir nitelendirme yapılabiliyor. Hem Fields madalyasının öneminden söz edebilir misiniz, hem de ikisini kısaca bir karşılaştırabilir miyiz, farkları ne?
Şimdi en temel farkı şey olarak düşünebiliriz. İkisi de, çünkü ikisi de çok prestijli ödüller matematikte. Yani gerek komiteleri tarih boyunca, gerek alan matematikçiler, matematik dünyasında hemen hemen herkesin kabul ettiği iyi matematikçiler. Fields madalyasında şöyle bir koşul var. Orada sanırım tarihsel olarak okumuştum ama gelmeden bakmadım, kusura bakmayın. Sanırım tarihsel olarak böyle şey vaat eden, gelecek vaat eden matematikçilere böyle bir yatırım yapmak istiyorlar. Bu Fields madalyasının adını verilen Kanadalı bir matematikçi var, Fields. O para kazanıyor. O para kazandıktan sonra böyle bir işte bizim matematikçilerin uluslararası kongreleri var. Matematikçiler kongreleri, ICM diyoruz. İşte onlar yapılırken orada bir yerde biraz para kazandıktan sonra bu ödül verelim de hani böyle umut vaat eden matematikçiler şey yapsın, onlara destek olsun şeklinde. O yüzden 40 yaş gibi bir sınır konuyor Fields madalyalarında. Hani 40 yaşına kadar yaptığınız çalışmalarla. Abel ödülünde ise Nobel gibi daha çok hani ömrü boyunca matematiğe yaptığı katkılar dolayısıyla şeklinde veriliyor. Aslında yanlış hatırlamıyorsam Abel ödülünü, hani Fields Nobel ödülü için hep bir şey vardır ya, İsveç'teki Alfred Nobel işte matematikçilere bir şekilde matematiği ayırıyor. Hı hı. Onu duyduğu zaman o zaman Abel'de, o da bir matematikçi, Niels Abel. O da hani Norveçli, o da Norveçlilere galiba hani matematiği ayırmışlar, biz ayrıyetten bir hani matematiğe ödül verelim, ödül koyalım gibi baskı yapıyor ama bir sebepten tam hatırlamıyorum, bu gerçekleşmiyor. Yaklaşık 100 yıl sonra 2003'te Abel ödülü verilmeye başlanıyor. Dolayısıyla böyle hani hayatı boyunca matematiğe yaptığı katkılardan dolayı verildiği için, daha yaş sınırı olmadığı için orada. Hani temel farkları bu. Onun dışında ama ikisi de matematik için çok prestijli ödüller.
Hocam, Maryam Mirzani Fields madalyasını hangi çalışmalarıyla aldı?
Maryam Mirzani'nin çalışmalarından bahsedelim. Bir kere Maryam Mirzani çok iyi bir giriş yapıyor matematiğe. Doktora tezi zaten bayağı, yani hani bir doktora tezinin beklenen hani en az standartların çok çok üstünde bir doktora teziyle giriş yapıyor. Ben şimdi basitleştirerek anlatmaya çalışayım birazcık. Benim de kendi alanım olmamasına rağmen matematikte çok da uzak değil, yani matematiğin içerisinde ölçtüğümüz zaman. Şimdi bizim yüzeylerimiz var. Yüzey dediğimiz şeyler iki boyutlu nesneler. Bunlar şey olarak düşünebiliriz. Mesela küremiz var, top şeklinde. Topu düşünebiliriz. Onun sadece yüzeyi, yalnız içerisi değil, iki boyutlu. Boyut demek işte o objenin üzerindeyken sizin yerinizi belirleyecek kaç tane koordinata ihtiyacınız var? 2. Yani dünyanın yüzeyinde de enlem ve boylam 2. Dolayısıyla bunlar 2 boyutlu objeler. Mesela bunlar içerisinde işte küreye örnek verdim. Torusu düşünebiliriz. Torus dediğimizde simitin yüzeyi olarak düşünebiliriz. Ayrıyeten şunu da yapabiliriz. 2 tane torus alırım. Onları birbirine yapıştırırım. Birkaç tane daha alırım, yapıştırırım. Bu şekilde değişik yüzeyler elde edebilirim. Tabii bunlar kapalı yüzeyler. Hani sonsuza kadar da gidebilir bir yüzey. Kapalı da kalabilir. Bu yüzeylerden bazıları, biz matematikte şöyle şeyler yaparız aslında. Bizim temel çalıştığımız nesneler hep kümelerdir. Ama sadece kümelerle belli bir şeyler yaparsınız. Sonra üzerine hep başka başka yapılar koyarız. Tamam, altta yatan bir küme olur. Onun üzerine başka başka şeyler koyarız. Yani o yüzeyin üzerindeki noktalar kümesidir bizim için. Ya da o yüzeyi bazen başka bir uzayın içinde görürüz. Mesela R3, Öklit uzayının içerisinde görürüz 2 boyutlu yüzeyi. Ama şeyde yanlış anlaşılmasın. Her 2 boyutlu uzay illa 3 boyutlu Öklit uzayında görülecek diye bir şey yok. Görülmeyenleri de var. Onun dışında onun üzerine ayrıyetten yani bazı yapılar koyarız. Bunlara işte topolojik yapılar deriz. Topolojik yapıları anlatmak kabaca şöyle diyeyim. Simitle şu kahve kupasının bizim için bir topolojik olarak bir farkı yoktur. Ama bunun üzerine yani kahve kupası ve simiti birbirinden ayırt etmek istersem demek ki başka yapılar da koyacağım bunun üzerine ve geometrik yapılar koyarız. O geometrik yapılar altında o zaman bunlar birbiriyle aynı mı dersek o zaman aynı değil deriz. Meryem Mirzakhani de bu yüzeyler yani bu yüzeylerin geometrik yapısıyla ilgili çalışmalar yapıyor. Özel olarak da bu delikli demeyeyim de kulplu. Çünkü o torusun içindeki şey kupanın kulbu gibi. Bu kulplu yüzeyler üzerindeki geometrik yapıları çalışıyor. İşin içerisine geometri girince ne yapabiliyoruz? İşte ölçüm yapabiliyoruz o zaman. İki nokta arasındaki uzaklıktan söz edebiliyoruz. Topolojikken bunun manası yok. Ondan sonra açılardan söz edebiliriz. Dolayısıyla artık elimde uzaklık var. Geometrik yapıyı koyduktan sonra uzaklıktan bahsedebilirim. Bu yüzeylerin yapılarıyla ilgili çok çalışmalar var. Yani çok eskiden beri çalışılan, bilinen çok şeyler var. Ancak verilen bir yüzey ve onun üzerindeki o geometrik yapı, ona hiperbolik yapı diyoruz. Bir de ilgilendiğimiz bazı şeyler var. Bunlara jeodezik diyoruz matematiksel olarak. Jeodeziyi şöyle düşünebilirsiniz. O yüzeyin üzerindeki iki nokta arasındaki en kısa yol şeklinde düşünebiliriz. Yani fiziksel olarak da enerjiyi minimize etmedir aslında. Bu yollar kapandığı zaman yani bir yerden başlayıp tekrar bittiği zaman mesela dünyanın yüzeyinde işte nelerimiz var? Meridyenlerimiz, paralellerimiz gibi. Onlara kapalı döngü. Herhalde loop deyince kapalı döngü diye çevirebiliriz. Verilen bir uzunluk olsun. Artık uzunlukları ölçebiliyorum ya. O verilen uzunlukta bu yüzey üzerinde kaç tane böyle kapalı döngüler bulabiliriz sorusu. Bunlarla ilgili uğraşılıyor, bayağı çalışılıyor. Ve 50 yıl öncenin, 50 küsur yıl öncenin, belki 60 olmuştur artık, bir şeyi, o da diyor ki siz bir uzunluk verdiğinizde o yüzeyin üzerindeki işte kapalı, o uzunluğa sahip kapalı eğrilerin sayısı eksponansiyel olarak artar diyor. Yani L'yi siz E üzeri L bölü L'ye yaklaşır gittikçe, buna L'yi büyüttükçe buna yaklaşır diyor. Fakat bu kapalı geodezikler için de önemli olan bazıları vardır. Bunlar çünkü bu kapalı şey kendini kesebilir. Kapalı eğri diyeyim ona, yol kendisini kesebilir. kendisini kesmeyenlere basit kapalı eğriler diyoruz. Bunlar aynı zamanda o yüzeyin yapısı hakkında da bize fikirler verebilir. O yüzden onlar ayrıca bir özel ilgi konusu. Ve o zamana kadar kimse verilen bir yüzeyde kaç tane böyle basit kapalı geodezik bulabilirsiniz, bunun sayısı, hesaplaması ve ya da ona bir sınır vermemiş. Meryem Mirzekan'ın ilk yaptığı şeylerden birisi bu. Ve tabii matematikte her zaman aslında bir problemle başlarsınız. Basit görünen bir problem. Sonra gittikçe başka alanlara doğru evrilir. Beklenmedik yerden beklenmedik alanlarla ilgiler bulunur. Bunu yaptıktan sonra Meryem Mirzekhani'nin bulduğu sonuç şöyle bir şey oluyor. Artık kapalı olanla basit kapalı olanlara baktığınızda o sayı L üzeri 6G, durun sayıyı unuttum, 6G-6 ya doğru yaklaşıyor. Yani exponential'dan lineer şey polinomial'a gidiyor. Dolayısıyla hani buna yaklaştığını, L büyüdükçe bu sayıya doğru yaklaştığını buluyor. Ve bu tek başına da yani çok önemli bir problem. Birçok kişinin uğraştığı ama çözemediği bir problem. Yani doktor tezinde bunu çözüyor. Sonrasında tabii bunu çözmek için teknikler geliştiriyor ya da bilinen teknikleri kullanıyorlar burada. Bizim şeyimiz vardır yani bu ben spesifik bir tane yüzeyi alayım. O yüzeyin üzerindeki eğrilere bakayım, sadece onunla uğraşayım. Hani matematikte biz genelde bunu hep genelleştirmeye çalışırız. Daha başka olsa ne olur, daha başka olsa ne olur. O zaman şöyle problemler ortaya çıkıyor. Bu yüzeyi aldım, bu yüzeyin üzerine koyabileceğim bütün hiperbolik yapılara aynı anda nasıl bakabilirim? Çünkü yapıyı değiştirdiğiniz zaman eğriniz de ona göre değişecek. Aynı anda nasıl bakabilirimin karşılığı bizde modülü uzayı diye bir şey. İşte o geometrik objenin üzerine koyabileceğiniz bütün hiperbolik yapıların hepsine aynı anda bakıp çalışma. Dolayısıyla o modülü uzayıyla da çalışıyor. O modülü uzayıyla daha önce çalışılıyor. Orada da problemler var. Onlarla ilgili de problemler çözüyor. Bilinmeyen bazı problemler var. Mesela işte o modülü uzayında bazı akan yollar var. Dinamik sistemler oluşturuyor bunlar. O akan yolların işte önemli bir tanesi sıklıkla karşımıza çıkıyor. Onun kaotik olduğunu yani belli bir süre sonra nasıl davranacağının artık kestirilemeyeceğini, belirlenemeyeceğini söyleyen bu Thurston'un yine ünlü bir Fields madalyası matematikçinin de uğraştığı bir problem. Onunla ilgili çalışmalar yapıyor. Tabii bu problemler bir yandan da matematiğin başka bir alanı olan dinamik sistemlerle de ilgili olmaya başlıyor. Bir başka çalışması da bu dinamik sistemlerle ilgili. Yine çünkü onu yüzeylerle bağlıyor. Bu yani bana düşmez tabii ama iyi matematik her zaman için matematiğin değişik alanlarını birbirine bağlayan şeyler geliştirdikçe matematikte gelişmeler hem beni heyecanlandırıyor hem de yani herkese matematikçileri hocam, heyecanlandırıyor.
Hocam aslında tam bununla ilgili siz başlangıçta bahsetmiştiniz. Doktora tez danışmanı Curtis Macmillan'ın Mirzahani ile ilgili bir sözü var. Çok farklı geometrik problemler arasında çok etkileyici bağlar bulabildiğini söylemiş.
Evet, matematiğin değişik alanları arasında böyle köprüler kurabiliyor yani. İşte bir diğer problem de dinamik sistemlerde bilardo masası problemi diye de adlandırılıyor. Hatta bazen de aydınlanma problemi de diyebiliriz. Mesela bir tane bilardo masanız var ve topa vurdunuz. Diyelim ki sürtünme yok. O top işte karşı duvara çarpacak, dönecek falan bir yol izleyecek değil mi? Bu yolun şey yapabilir misiniz, tahmin edebilir misiniz? İşte atıyorum 5 saat sonra bilardo topu tam şu noktada olacak bilardo masasının üzerinde. Ya da şöyle bir soru sorabilirim. Bilardo masasının üzerinde öyle bir nokta var mı? Top oraya hiçbir zaman gelmeyecek. Ya da bilardo masam nasıl olmalı ki top ben vurduğumda her noktasından geçecek. Öyle bir şey bulacağım ki yörünge. O yörünge bilardo masasının her noktasına değecek gibi. Bunu aynı zamanda aydınlanma problemi olarak da bu bilinen ve çalışılan problemler, yani çalışılmış tarihi. İşte bir odanız var. Bütün duvarları aynalardan yapılmış olsun. Işık kaynağınız var. Işık kaynağınızı öyle bir yere koyacaksınız ki odadaki bütün noktalar aydınlanacak. Ya da ne şekilde olması lazım odanın ki odadaki bütün noktalar aydınlansın gibi. Hani bilardo masası ya da ışık problemi birbirine aynı şey. Bir de onunla ilgili bir çalışması var. Bu Alex Eskin diye de ünlü bir matematikçi var. Onunla beraber olup çalıştıkları burada. Orada da büyük problemler çözüyorlar. Orada da şöyle başlıyor aslında. Yine bilardo masası, işte diyelim ki belli bir kenar sayısı olan bilardo masanız var. Ve bunların kenarların arasındaki açılar rasyonel olacak yalnız. Ondan sonra şeyi bulabilir miyim? Bu topu bir yerden vurduktan sonra öyle bir orbitini tahmin edebilir miyim? İlla ki yani nereden vursam vurayım işte bütün noktaları şey yapar mı, yoksa bütün noktaları gezmediği şey var mı diye. Bunu 2003 senesinde sanırım Curtis Macmullen bir şekilde yani bir kısmi bir sonucu var. Buradaki fikir de şöyle aslında, ben o bilardo masasının tabii şekli, kenarları belli ama atıyorum dikdörtgen şeklindeyse onu büzebilirsiniz, böyle yamuk gibi, paralelogram gibi yapabilirsiniz, değiştirebilirsiniz şekilleri, değil mi? Tek tek hepsini mi inceleyeceğiz problemi var yine. Onun yerine çalıştıkları şey, baktıkları şey, bu bilardo masasının yani kenarları belli, açılar rasyonel, olası bütün bu bilardo masalarını aynı anda çalışalım. Aynı yüzeylerin üzerine koyacağım olası bütün hiperbolik yapıları aynı anda çalışmak gibi. Ve o bilardo topunun izlediği yolu, bu masaları yansımalarını alıp o topun gittiği yol dümdüz olacak şekilde genişletip düz, artık düz yüzey üzerindekini, sonra o elde ettiğiniz şekli, tabii yansıtmaları yaptığınız zaman bir kenar başka bir kenarla bittiği yerde aslında aynı kenar olacak. Sonra onları birleştirdiğinizde, bunun aslında güzel internette şeyleri var, YouTube'da bulunabilir. Birleştirdiğinizde kapalı bir yüzey oluşturuyor. Ve işte kapalı yüzeylere geri dönüp o kapalı yüzeyler üzerindeki geometriyi çalışmak. Çünkü o bilardo topunun takip ettiği şey, o gidip gelme yansımalar, bu şekilde düz bir eğri, yani size bir tane kapalı basit bir geodezik veriyor. O ilk problemle ilişkilendirerek buradan şeyini çözmeye çalışıyor. Tabii bu değişik şekillerde aldığınız bilardo masalarını, yansımalarını aldınız, sonra bir yerde birleştirdiniz, kapalı bir yüzey. O yüzeyler işte bir boyutlu, bir kulplu olabilir, iki kulplu olabilir, değişebilir. Curtis Macmullen 2003 yılında iki tane kulp için şeyi gösteriyor. Bu bilardo topunun takip ettiği yörünge, yani işte o geodezik, ya bütün noktaları geçecek ya da boş bıraktığı noktalar olacak. Yani gene bir alt uzayı gibi yüzeyin bir yörünge. Ama ya da bütün noktaları şey yapacak. Bu şey demek, hani tek bir noktayı kapsamadı gibi değil de bir submanifold diyoruz biz ona. O yüzeyin içinde işte bir boyutlu bir şey olacak. ya da bütün noktalardan geçecek diye önemli bir teorem ispatlıyor. İşte sonra Meryem o zaman doktorasını daha bitirmemiş. İşte gidiyor ona diyor ki işte niye sadece iki için? Hani kulp sayısını genelleştiremez miyiz falan. Sonra işte 2012-13 yıllarında Alex Heskin'le ve bir collaboratorları daha var sanırım. Genelleştiriyorlar ve yani bayağı bir hani iş oluyor bu yani. Gerçekten büyük 179 sayfalık makaleler falan böyle. Hani matematiksel olarak çok zor bir işe kalkışıyorlar ve bayağı iyi sonuçlar elde ediyorlar. Hani tabii bu sonuçlar böyle matematiksel bizim gibi soyut matematik çalışanlar için çok önemli, heyecan verici şeyler ama öte yandan uzun vadede düşündüğümüzde soyut şeyler bazen günü geliyor. Gerçekten faydalı, kullanışlı şeyler de olabiliyor. Ki bu problemde hani bu bilardo masası problemi işte şeylerde olabilir. İşte bir tane güvenlik görevlisi bir yerleri inceliyor ve camlarda yansımalar var falan. Hani kameraları nereye kuralım ki işte boş nokta kalmasın gibi pratik uygulamaları da olabilecek şeyler. Ama hani öte yandan da genel olarak soyut matematik illaki bir yerde, yani illaki demeyeyim ama soyut matematiğin motivasyonu da aslında gerçek hayat problemlerinden geliyor ama onu artık purify, yani bayağı sadeleştiriyorsunuz. Ve hani her zaman için de şu şekilde çalışmıyor matematikçiler. Ben bir tane problem buldum, bunu çözeyim, tamam bitti değil de hani bunu nasıl genelleştirebilirim? Bunun gibi başka problemleri, şurasını şu kadar değiştirsem falan, hepsini birden nasıl çözebilirim? Ya da hepsine birden uygulayacak bir metot bulabilir miyim? Dediğinizde artık soyutlaştırmaya başlıyorsunuz o günlük hayat problemlerini. O yüzden de yaptığı çalışmalar yani sadece matematiğin kendisi içerisinde değil, bir matematikçinin her zaman için uygulanabilir oluyor. Yani hani 2000 kaç yılındaydı Nobel alan fizikçiler mesela kullandıkları matematikçilerin 1950'lerde yaptığı soyut matematikçilerin işlerini kullanarak yaptıkları çalışmalarla hani ödül alabiliyorlar. Hani birazcık bu açıdan matematik diğer alanlara göre şey gibi hani çok daha uzun vadeli yapılan bir şey. Birazcık da diğer uygulamaların önünde giden soyut matematik öyle bir şey diyeyim yani. Çok karıştırmayayım. Bu arada tabii şey de var, sonra hani Meryem Mirzakhan sadece bu işleri yaptı değil ama bunun dışında da işte o dinamik sistemler, kaos teorisiyle ilgili yol boyunca bir dünya problemlerle karşılaşıyorlar ve başka türlü problemler de çözüyorlar. Eminim yaşasaydı daha uzun, daha da katkıları büyük olacaktı. Ve şeyi söylemek istiyorum, belki bizi dinleyen matematikçiler de olur. Hiçbir zaman böyle şey yapmazmış, yılmazmış, çalışmayı bırakmazmış. Zorluklar hem öldükten sonra beraber çalıştığı insanlarla yapılan röportajlarda da söyledikleri, hani kolay kolay vazgeçmezmiş bu ısrarcı olmak bir şeyde tutunmak, böyle bir şey herhalde.
Hocam aslında burada siz söyleyince 12 Mayıs Meryem Mirza'nın doğum günün aslında ayrı bir simgesel önemi de var, çünkü Dünya Kadın Matematikçiler Günü ya da Matematikte Kadınlar Günü olarak da kutlanan bir gün. Meryem Mirzakhan'ın ilk Fields madalyası alan kadın matematikçi olmasından dolayı artık tek değil galiba, bir matematikçi daha
evet,
Fields madalyasını aldı. Ama bugünün öneminden de söz etmek isterseniz.
Evet evet, onu da söylemeden geçmeyelim. 12 Mayıs Meryem'in doğum günü. 2018'de Brezilya'da yapılan International Congress of Mathematicians'da böyle bir karar alındı. Türkçe'ye Dünya Kadın Matematikçiler Günü ya da Matematikte Kadınlar Günü şeklinde çevirebiliriz. 12 Mayıs bundan sonra böyle kutlanılsın dendi. Bir de bu bir oluşum kuruldu. Onlar da işte May 12 Women in Math Day diye gayet organize bir şekilde web sayfaları var, isteyenler oradan bulabilir. 12 Mayıs tabii tek bir gün, o günde bir şeyler yapmak zor olabilir diye bir aylık süreç, Mayıs ayında bir aylık süreçte işte kadınların matematikte var olmaları, daha çok görünür olmaları ya da daha çok var olmaları tercih etmeleri için matematiği, kadınları matematik seçmede umutlandırmak, yönlendirmek adına etkinlikler düzenlememizi düzenlensin diye tüm dünyada. Ve siz dünyanın neresinde olursanız olun o etkinliğinizi o sayfaya giriyorsunuz. O sayfadan işte bakabiliyorsunuz nerede ne kutlanıyor diye. Şimdiye kadar mesela nasıl etkinlikler oluyor bunlar diye söyleyeyim. İşte Meryem Mirzekhan'ın hayatı ve çalışmaları hakkında konuşmalar oluyor. Ya da başka kadın matematikçiler, onlarla ilgili. Elde filmler varsa film gösterimleri oluyor. İşte ne bileyim, yuvarlak masa toplantıları, işte kadınların matematikte olan sorunları tartışılabiliyor. Ya da matematikçi olup başka sektörlerde çalışan kadınların çalışma hayatıyla ilgili bilgiler verilebiliyor, sorunlar tartışılabiliyor, neler yapılabilir onlar konuşulabiliyor. O şekilde dünyanın her yerinde etkinlikler oluyor ve artık bu Covid'in hayatımıza kazandırdığı Zoom, online platformlar gibi yerlerden de yayınlanıyor bu etkinlikler, videoları konuyor. O yüzden hani dünyanın neresinde olursa olsun başka bir yerdeki etkinliği izleme şansınız da olabiliyor, canlı da katılabiliyorsunuz saati uyuyorsa. Şey olarak tabii ilk Fields madalyasını alan ilk kadın matematikçi olmanın Meryem'in üzerinde herhalde getirdiği bir şey de olmuş olabilir. Kendisinde bunun böyle bir sembolü haline gelmiş olabilir. Ama kendisi hani böyle bir şeyin bir röportajında hani böyle bir şeyim yok hani diyor yani.
Böyle bir misyon edinmemiş aslında.
Evet, edinmedim ama tabii ki başka kadın matematikçilere de ilham vermek her zaman için güzel. Bu İran'da mesela o matematik lisesi, o fen lisesi gibi lisede olan kızlara falan bayağı ilham vermiş. Sonrasında yapılan bir iki röportajda görmüştüm. Matematiğe yönelenler falan, matematikte doktora gibi devam eden, Amerika'ya gidenler, birkaç kişiyle röportaj yapılıyordu. İlham kaynağımız diyordu. İster istemez ilham kaynağı olunuyor ve iyi yani hani böyle bir günün yapılması iyi bir şey. Tabii ki Meryem açısından düşününce keşke yaşasaydı ve matematiğe katkılarına devam etseydi.
Hocam çok teşekkürler. Değerli vaktinizi ayırdığınız için Meryem Mirzani'yi sizden dinlemek çok keyifliydi. Çok sağ olun.
Ben teşekkür ederim.